güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Bugün Güne Bakan'da neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği medrese, çocukların bilimle buluşacağı merkeze dönüşüyor. Bursa Yıldırım ilçesinde bulunan tarihi medrese, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olacak ve çocuklar bilimle buluşacak. Ayrıntıları, değerlendirmeleri Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Bakanın ikinci bölümünde Altaylardan Balkanlara köşemiz var. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda olacak. Kültür ve tarihimizde Oğuzları konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Olacak daha neler olacak?
Güne Bakan başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz Beyefendi var. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz, özellikle yakın zamanda hayata geçecek olan çocukların bilimle buluşacağı merkezden bahsedeceğiz bugün yayınımızda. Hatta çocuk üniversitesi olarak adlandırılan merkezimizi anlatacağız, sevgili dinleyicilerimize tanıtacağız. Hemen öncesinde şunuyla başlayalım dilerseniz sohbetimize. Çocuk dostu belediye olarak tanınıyor Yıldırım Belediyesi. Gençlere ve çocuklara yönelik yaptığı projelerle onları ne kadar önemsediğinizi gösteriyorsunuz. Bu çok kıymetli bizce. Neler var projeleriniz arasında? İsterseniz önce onlarla başlayalım. Sonrasında da çocuk üniversitemizde devam ederiz sohbetimizi.
Teşekkür ediyorum. Ve tüm dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum öncelikle. Biz şöyle bir şehir tasavvuruna sahibiz. Öncelikle onu ifade edeyim. Kentin ana unsuru binalar değil, insanın ta kendisidir.
Ne güzel.
Ve böyle olunca da çocuklara, kadınlara, gençlere yapılan yatırımları en az diğer fiziki yatırımlarımız kadar önemsiyoruz. Hem uyumayan kütüphanelerimizle hem gençlerimize, on binlerce evladımıza hizmet veren spor merkezlerimizle gündeme gelen bir belediyeyiz. Uyumayan kütüphanelerimizde 7/24 gençlerimize her türlü ikramı sunan güzel mekanlar, nezih mekanlarda onların geleceğe hazırlanmasına imkan tanıyoruz. Küçük çocuklarımız için de böyle bir ilkokul ve okul öncesi çocuklarımız için de bir zihinlerinde bir tasavvur oluşsun diye de bir çocuk üniversitesi inşallah kazandırıyoruz şimdi.
Ne mutlu. Şu anda henüz açılmadı değil mi? Restorasyonu tamamlandı diye biliyorum ama lütfen siz anlatın.
Molla Yegan Medresesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluğunda ders gördüğü bir yer. Biliyorsunuz Bursa kurucu başkent.
Evet.
Burası da Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmış. Karayine Bey tarafından kazandırılmış bir medrese. 12 odası ve bir büyük avlusu ve o anlamda salonu bulunan bir mekan burası. Biz burada restorasyon çalışmalarını bitirdik. Şu anda tefrişat çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Aralık ayı sonuna kadar da tüm tefrişat çalışmalarını tamamlamış olacağız. Burada neler var? Burada bir kere geçmiş ilim adamlarımızın, kadim geleneğimizdeki değerlerimizi de çocuklarımızla buluşturmuş olacağız. Geçmişten ilham alarak geleceği inşa etmeleri için çocuklarımıza olanaklar sağlıyoruz. Uzayla, astronomiyle ilgili bir planetaryum buraya kazandırıyoruz. Uzayı tanıtacağız. Zamanı çocuklarımıza tanıtmış olacağız. Yine matematik atölyelerimizle, geleneksel ders atölyelerimizle, drama atölyelerimizle de Yıldırım'daki tüm çocuklara, hatta Yıldırım'ı da aşarak Bursa'daki tüm çocuklarımızın bu anlamda zihinlerini açacak, onlara yeni bir tasavvur kazandıracak mekanı kazandıracağız. Yine çocuklarımızın anneleriyle birlikte mutfakta iş yapabilecekleri, diğer atölyelerde beraber etkinlik yapabilecekleri bir imkanı da geleceğimizin teminatı çocuklarımıza buluşturmuş olacağız.
Ne mutlu. Çocuklar için gerçekten çok kıymetli bir bilim merkezi olacağı belli sizin anlatımınızdan. Ama böyle biraz daha detaylı sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü anladığım kadarıyla bu bir bilim merkezi olacak ve pek çok farklı bölgeden de çocuk gelecek. Çünkü yalnızca Bursa Yıldırım'daki çocuklara yönelik olursa diğer bölgelerimizdeki keşke bizim bölgemizde de böyle bir bilim merkezi açılsa düşüncesini ortadan kaldıran hani büyük de bir üniversite kapsamında kıymetli de bir merkez olacağını hissettim sizin anlattıklarınızdan.
Kesinlikle öyle olacak. Çünkü çocuklarımız hepimizin göz bebeği. Biz de bu noktada kütüphanelerimiz ve spor merkezlerimiz de olduğu gibi çocuk üniversitemizi de Bursalı tüm çocukların hatta Türkiye'den misafir olarak gelen tüm çocuklara hizmet edecek. Onlara hatıralarında çok güzel iz bırakacak bir bilim merkezini inşallah onlarla buluşturacağız.
Evet. Sayın Yılmaz, özellikle Molla Yegan'ın ders verdiği bina olması da bence oldukça kıymetli. Çünkü çocuklar bu medrese, eskiden bir medrese olan yerden, hani üniversite kapsamında içeri girdiklerinde kendilerini o duygunun içinde de bulacaklar. İşte Fatih burada eğitim görmüştü, biz de Fatih'in evlatları, torunlarıyız, biz de burada eğitim görüyoruz diye o hissiyatı da duyacaklar sanıyorum. O binanın seçilmesinin ana nedenlerinden biri de bu olsa gerek. Lütfen siz anlatın.
Evet, hem Fatih'in çocukluğunda ders görmüş olduğu yer olması, hem de binamız, medresemiz diğer medreselerden farklı olarak, boyut olarak, yükseklik olarak biraz daha küçük. Yani çocuklara hitap etti.
Boyut olarak da çocukların seviyesine inmeyi arzu ettiniz. Evet. Anladım.
Yükseklik olarak 2400 metrekarelik bir alan. Çocuklarımıza hitap eden bir yer. Yeni Fatihler yetişecek. Kendilerini Fatih gibi hissedebilecekleri bir bilim merkezi olacak burası.
Evet. Hani atölyelerden bahsettiniz. Biraz daha anlatır mısınız? Örneğin çocuğumuz bu medresede eğitim görmek isteyecek. Hani nasıl yollardan başvuracak ya da ne kadar süreyle bu eğitimleri alacak? Onlar henüz belli mi, yoksa açıldıktan sonra mı belki programlar değişir veya gelişir?
Şöyle yapacağız. Her günü bir okulumuza tahsis ederek oradan öğrencilerimizin gün boyu orada her atölyemizin istifade edebileceği şekilde bir etkinlik alanı olarak düzenliyoruz. Bir sürekli eğitim merkezinden ziyade etkinlik yapabilecekleri, hafta sonu etkinlik yapabilecekleri, anneleriyle, aileleriyle birlikte hafta içerisinde de okullarımızın orada ders yapabilecekleri bir ortam olarak düzenleyeceğiz. Ve bunu belirli bir program çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüklerimizle birlikte yürüteceğiz.
Ve bildiğimiz kadarıyla restorasyonu tamamen Bursa Yıldırım Belediyesi'ne ait. Doğru mu biliyorum efendim?
Evet, restorasyonunu Yıldırım Belediyesi olarak bizler tamamladık. Hem kadim izleri taşıyan, hem modern anlamda onları kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oldu burası.
Evet. Bu okul asli işlevine uygun olarak aslında eğitim verecek diye çocuklarımız hani bu eğitim duygusuyla ve hissiyatıyla girecekler bu kurumdan içeri. Astronomi eğitimlerinden bahsettiniz. Biraz onu anlatır mısınız? Hani neler görecekler çocuklar? Kendilerini astronot gibi mi hissedecekler örneğin?
Tabii burada astronot kıyafetlerimiz de olacak. Kendilerini astronot gibi de hissedecekleri alanlarımız da var. Bir de gökyüzünü seyredecekleri, yıldızları tanıyacakları, zamanın nasıl oluştuğunu, dünyayı, yerçüreği, hülasa onlara bir ufuk çizmiş olacağız. Bir ilham kaynağı oluşturacağız. Burada ilham oluşturacağız. Bu ilham kaynağıyla birlikte aslında çocuklarımızın kendi o üretkenlikleriyle beraber birçok şeyi üretmelerine vesile olmuş olacağız.
Evet, bu tarihi yapıyı ayağa kaldırmanız gerçekten çok kıymetli Sayın Yılmaz. Çünkü aslında bir nevi ecdadımıza olan vefa borcumuzu ödüyoruz biz bu tarihi yapıları ayağa kaldırarak. Hem de burayı bir çocuk aktivite merkezine dönüştürerek evlatlarımızın geleceğine de katkı sağlamış oluyoruz. Yani geçmişle evet, gelecek arasında çok güzel bir bağlantı düşünmüş ve kurmuşsunuz. Nasıl ortaya çıktı bu proje? Nasıl burayı yeniden canlandıralım düşüncesi nasıl ortaya çıktı?
Biz de burayı yaparken, restore ederken nasıl fonksiyonlandıralım diye düşündüğümüzde tüm kadim merkezlerin, mekanların aslında fonksiyonuyla ilgili bir problem var. Gündem oluşturulması gerekiyor. Biz de bu noktada öyle bir şey yapalım ki burada hem mekan kadim anlamıyla buluşsun, hem de yaşama gerçekten dokunsun istedik. Fatih'in çocukluğunda ders görmesinden ilham alarak bu mekanı inşa ettik ve önümüzdeki 100 yıl, biliyorsunuz, Türkiye'nin 100 yılı, bizim 100 yılımız. Dolayısıyla Türkiye 100 yılını inşa edecek çocuklar inşallah buradan çıkacaklar, buradan ilham alacaklar. Fatih Sultan Mehmet Han dedelerinden ilham alarak Türkiye 100 yılını inşa edecekler.
Ne mutlu, ne mutlu o çocuklara, geleceğimiz çocuklar. Bir de anladığım kadarıyla yaş grubu ilkokul mu, hani okul öncesi mi, ya da daha
okul üst öncesi, sınıflar mı? Okul öncesi, ilkokul daha ziyade. o seviyedeki çocuklarımıza hitap eden bir mekan olacak,
evet,
inşallah.
Tam düşün dünyalarının en geniş, en açık olduğu yıllar aslında o çocuklarımız için. Çok da güzel yaşlar. Keşke bizim çocukluğumuzda da olsaydı da biz de böyle yerlere gidebilseydik diye insan içinden geçirmeden edemiyor. Tabii çağımızla da bağlantı kurduğunuzu biliyoruz. Cep telefonlarıyla yüklenebilecek bazı uygulamalarla değil mi, bir takım etkileşimler sağlanabileceğini öğrendik. Ondan da bahseder misiniz?
Bu noktada burada ifade ettiğim gibi biraz önce sadece bir ilham veriyoruz aslında. Bunu geliştirebilecekleri teknolojik telefonlarıyla, tabletleriyle birlikte burada etkinlikleri koordine edebilecekleri, geliştirebilecekleri bir takım mobil uygulamaları da inşallah medresemizle beraber kazandırmış olacağız. Buradan da etkileşimimizi kesmeyeceğiz. Sadece bir ziyarette kalmayacak. Eğitimi, etkileşimi sürekli hale getirecek projede geliştiriyoruz şu anda.
Tam adı ne olacak bu merkezin?
Molla Yegan Çocuk Üniversitesi.
Üniversite tabii. Çocuklarımız oradan girdiklerinde kendilerini bir o medrese eğitiminin hissiyatında görecekler ve o duyguyla bu eğitimleri alacaklar. Okullarla da bağlantı yapacağınızı söylediniz. Mesela bu daha devam eder mi? Hani Türkiye'nin farklı yerlerine de bu bilim hareketi yansır mı sizce?
İnşallah. Fatih Sultan Mehmet Han hepimizin ortak değeri. Türkiye yüzyılının bence önemli de bir yüzü bu bağlamda ve bu medrese bu yüzyıla bence çocuklarımızla birlikte damgasını vuracak bir merkez olacak inşallah.
Evet Sayın Yılmaz, çok çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Biz de büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz 2023 yılının o ilk aylarını, bu çocuk üniversitemiz açılsın, yine nice çocuklarımıza ışık olsun, geleceğe dönük onların eğitimine katkı sağlasın. Siz de böyle bir kıymetli hizmet verdiğiniz için siz de ayrıca hem belediyeniz hem de tüm çalışan bu alanda çalışan ekip arkadaşlarınız, ekibiniz için kutluyoruz ve teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.
Evet, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere bu iyiliği paylaşma fırsatı verdiğiniz için tüm dinleyicimize iyi günler, sizlere iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim, sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz beyefendi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği medrese çocukların bilimle buluşacağı bir merkeze dönüşüyor. 2023 yılının ilk aylarında açılacak Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan tarihi medrese Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olacak ve çocukları bilimle buluşturacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden çocuklarımıza güzel bir gelecek, iyi dersler, başarılar diliyoruz. İnşallah bu üniversitede alacakları eğitim onları geleceğe, yarınlara taşıyacak. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Düşmanlıkları daha kapanmadan kara toprakla donsun. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla donsun. Atmasın
Altaylardan Balkanlara.
Güne bakan Altaylardan Balkanlara köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün Oğuzları konuşacağız. Özellikle kültür ve tarihimizin çok önemli bir ismi diyelim. Hatta farklı isimler de hep söz edilir ama bu isimler birbiriyle aynı mıdır, birbirinden farklı mıdır? Çoğu zaman bilinmez. Hepsi aynı kavrammış gibi düşünülür ama şimdi sizden öğreneceğiz hocam. Bu kavramlar gerçekten hepsi aynı şeyi mi anlatıyor yoksa farklılıkları var mı, ayrıntıları var mı? Örneğin biz hani Türkler diyoruz, Oğuzlar diyoruz, Türkmen kavramı var. Hatta Görüp kavramı var. Bütün bu kavramlar aynı şeyi mi karşılıyor yoksa nedir farklılıkları varsa?
Tabii Türk kavramı bunların hepsini kapsıyor. Baktığımız zaman Oğuz'da Türkmen kavramını da aynı şekilde Yörük kavramını da kapsayan geniş bir ad. Türk sözcüğünün içinde bir büyük başlık var. Oğuzlar başlığı. Türklerin en önemli kollarından birisini temsil ediyor. Ve Anadolu kolu Oğuzları büyük oranda anlattığı ve temsil ettiği için Türkiye'yi oluşturan kol oluyor. Ve bizim tarihimiz büyük oranda Oğuzlar tarihiyle örtüşüyor tabii, Anadolu Türk tarihi. Hı hı. Diğer taraftan Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyetimize gelinceye kadar olan süreçte Oğuzların Batı Türk Kağanlığından bu yana, yani Batı Göktürkler Kağanlığından bu yana süre giden bir devamlılığı var. Yani devlet geleneğimizde Oğuzların burada kopmaz bir süreklilik arz ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla diğer Türk toplulukları dediğimiz, yani Türkler ve Türk milletinin geçmiş akraba kolları olarak baktığımızda onlar hangileri peki? Onlar da hemen burada yan yana anacak olursak, mesela Kuman Kıpçaklar, Peçenekler, Türgiçler veya Türgiçlerin aslında Oğuzların bir kolu olduğunu da biliyoruz. Ama doğuda kalmış olan Uygurlar, 9 ve 10 Oğuz dediğimiz, yani 9 Oğuz, 10 Oğuz kavramı da var ve 10 Uygur, yani 10 ayrı Uygur topluluğunun adı. Bunların altında başlıklar var. Mesela Karluklar, Karluklar Oğuz değil. Mesela Yağma, Yağma apayrı bir Türk kolu olarak biliniyor ve Yağma da Oğuzlarla akraba olmakla birlikte, Türk olmakla birlikte Karahanlı Devleti'nin kurucusu. Çiğil boyu, Çepni boyu, Türkler dediğimiz zaman İskitleri de, Sakarları da buna dahil etmemiz gerekiyor. Ayrıca bizim Hazarlar diyebildiğimiz, Bulgarlar diyebildiğimiz öyle büyük Türk toplulukları var ki bunlar da Türkler sınıfı içerisinde yer alır. Peki Oğuzlar nerede? Oğuzlar bunlar içerisinde çok büyük, önemli devletlerin kurucusu kabul ettiğimiz merkezi bir zümreyi temsil ediyor. Özellikle Göktürk Devleti'nin kuruluşunda Oğuzlar var ve Oğuz, 9 Oğuz topluluğunu biz Oğuz Kağan Destanı'nda anlatılan şekliyle, Dede Korkut Destanı'nda anlatılan şekliyle, Divan-ı Lügat-ı Türk'te, Kutadgu Bilig'te, yine Korkut Ata'nın anlatılarında, Oğuzname adını verdiğimiz eserlerde onlarca nüshasıyla bu destani anlatılarda Oğuzların tarihçesini bulabiliyoruz, edebiyatını bulabiliyoruz, kültürünü bulabiliyoruz. Peki nerelere yayıldılar, hangi tarihlerde yaşadılar Oğuzlar? Hunlardan sonra ortaya çıkan Türk topluluklar içerisinde Türkler genel anlamda diğer topluluklarında da budun, boy ve oymak teşkilatı şeklinde yaşayan topluluklardır. Yani en büyük topluluğa budun adı verilir. Göktürkler bu anlamda bütün Türk topluluklarını bir araya getirerek onları bir devlet sahibi yaptığı için budunu birleştirdim ifadesini kullanırlar. Yani Göktürk abidelerinde budun sözcüğü Oğuzlar için değil de Oğuzların da dışında bütün Türk topluluklar için kullanılır. Boylar Birliği'ne budun adı verilir. Ayrı devlet kurabilir bir Boylar Birliği ayrılarak ki Oğuzlar ayrı bir devleti Batı Göktürk Devleti'ni doğudan ayrılarak kurmuşlardır ve Batı Göktürk Devleti'nin diğer ismi tarih kaynaklarında da ifade edildiği gibi Türgiş Devleti'dir. Ve Türgiş Devleti'nin devamı olarak da Türgişlerin parçalanmasından sonra biz Oğuz Yabgu Devleti'ni görüyoruz. Oğuz Yabgu Devleti'nden sonra Selçuklu Devleti'ni görüyoruz. Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey, Oğuzların güney kolundan Müslümanlaşmış, İslamiyet'e girmiş Oğuz boylarından bir boyun başında bulunuyor. Ve tabii ki Selçuk Bey'in babası Subaşı Demir Yalık ya da Dukak Bey ismiyle bildiğimiz İslamiyet'e girmiş bir Oğuz Bey'i. Oğuz yabgusuyla aralarında sorun olunca Selçuk Bey güneye göç eder ve bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Cent Yaylası'na, bir yüksek plato şehrine, Bozkır şehrine yerleşir. Orada göçebe bir başkent kurar aslında ve Selçuklu Devleti Kınık Oğuzlarının merkeziyetinde ortaya çıkmaya başlar bundan sonra. Bu tarihler itibariyle yani 10. yüzyıl oluyor bu. Oğuzların İslamiyet'e girdiğini de görüyoruz. Yani Göktürkler ve Uygurların himayesinde yaşayan Oğuzlar da yavaş yavaş batıya doğru gelirler ve Selçuklu Devleti büyüdükçe onların himayesi altında, onların sahasında, onların nüfusuna, devletine karışmaya, katılmaya ve güç vermeye başlarlar. Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti'nin neticede yükselmesinde, güçlenmesinde, büyük bir imparatorluğa dönüşmesinde temel harç olmuşlardır. Ve Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar Anadolu Selçukluları da dahil Kınık Boyu'nu görüyoruz. Peki Kınık Boyu hangisi? Kınık Boyu Oğuz Kağan Destanı'nda anlatılan Oğuzların Üçok Kolu'ndan Kınık Boyu'ndan olan topluluğa veriliyor. Yani Üçok Kolu'nun Kınık Boyu. Üçok Kolu dediğimizde yani Boylar Birliği aklımıza geliyor. Dolayısıyla bu boyların en başındaki bilge kişi Korkut Ata, diğer ismiyle Dede Korkut, şöyle bir olayı Oğuz Kağan Destanı'ndan hemen burada anlatmamızda yarar var. Oğuz Kağan çocuklarından üçünü, büyük çocuklarını Batı bölgesine göndermiş. Diğer küçükleri de yine ayrıca bir başka bölgeye av için göndermiş. Küçük çocuklar
bu bir hikaye mi, bir gerçek?
Bu destanda bir olay temsili olarak anlatılıyor.
Temsili.
Büyük çocuklar bir tane altın yay bulup gelirler. Oğuz Kağan Destanı'na göre. Küçük çocuklar da üç tane altın ok bulurlar. Büyük yayı üçe böler Oğuz Kağan büyük oğullarına. Her birini birisine verir büyük çocukların. Küçük çocukların oklarını da alır. Onları da yine kendilerine taksim ederek görev şeklinde dağıtır. Ayrıca bunlarla ilgili anlatısında çocuklarından sağ ve sol kesimleri ayırarak büyük çocuklarına oklarla bu yayları atınız der, görev verir. Sol koluna da üç okları oturtur. Yani bozok dediğimiz oku bu yay bulanlara, büyük çocuklara verir. Hı hı. Ve onların soyundan gelenler bozok ismini almıştır. Sol kolda da üç oklar vardır. Destana göre, bu anlatıya göre 24 oğuz boyu 12-12 olmak üzere bu çocuklardan türemiştir. Burada gök, dağ ve deniz baktığımız zaman üç oklar kolunun başındaki üç oğlanı temsil eder. Diğer tarafta ise Ayhan, Yıldızhan ve Dağhan. Affedersiniz. Orada yine Gökhan ifadesini de görüyoruz. Bütün bu paylaşım Türk devletlerinde görülen, Göktürklerde de görülen devlet oklardan oluşur ve ok dediğimiz şey vilayetleri, valilikleri oluşturur ifadesiyle anlatılmaktadır. Yani ok sözcüğünden Oğuz ifadesi çıkmıştır. Oğuz Kağan destanından anlıyoruz ki boz ok, üç ok. Sonuçta bunlar nedir? Sayı olarak baktığımızda 24 ok. Yani 24 Oğuz boyu oluyor. Oklu demektir. Oğuz, oka sahip olan, bağımsızlık hakkına sahip olan şehzadenin ismidir. Yani Tigin'dir bu. Dolayısıyla bunun bir Türk devlet anlayışında devlet hanedanın ve atanın mirasıdır. Çocuklarına miras bırakılır. Bu da oklarla belirlenir anlayışını temsil etmektedir. Yani millete paylaştırılır böylece. Dünyanın işte arazisi, toprağı, hükmü vesaire diyelim idaresi. Bu temsili bir anlatımdır. Devlet idaresinin buradaki mantığını gösterir. Veriliş şeklini gösterir. Oklara ayrılmasını anlatır. Göktürklerde böyle, Hunlarda da bu anlatı var. O halde diyebiliriz ki Hunlarla Göktürkler arasındaki bu benzeşme Uygurlarda devam etti. Batı Göktürk Kağanlığı adı altında bildiğimiz Türgüçler döneminde İslamlaşma başladı. Talas Savaşı'nda Türgüç Kağan'ı Sulu Kağan'la Müslüman Türk orduları, Müslüman Türklerden olan ordular, aynı zamanda Müslüman olmayan Türklerle de birleşerek Müslüman Arap İslam ordularıyla da ittifak halinde Çinlilere karşı savaşmışlardır. 751 Talas Savaşı'nda çok ilginç bir ittifak var. Ve neticede Oğuzların İslamiyet'e girişindeki hızlanma 751'den başlayarak 1000 yılına kadar çok hızlı bir süreç yaşamıştır. İbn Fadlan seyahatnamesinde Oğuzlara uğradığını, Oğuzların kendilerine ait bazı örf ve adetlerinin olduğunu, mesela bir beyleri öldüğünde onları defnettikten sonra bütün elbisesiyle defnettiklerini, işte geriye kalan bir kesilecek bir önemli hayvanı varsa onu keserek misafirlere ikram ettiklerini, bunları anlatıyor. Ayrıca ölülerin arkasında yapılan işlerden bahsediyor. Diğer taraftan yiyecek, giyecek vesaire örf adetlerinden de detaylı bahsettikten sonra ilginç bir şeyden daha ifade ediyor. Dilleri çok saf, adetleri çok berrak ve saf, temiz insanlar olarak bilinirler diyor. Neticede buradaki sıfatlara baktığımız zaman Oğuzlarla ilgili İbn Fadlan'ın bir yabancı gözüyle göçebe Oğuzlarda olsa anlatısı dikkat çekici şekilde temiz bir yaşantıya sahip olmaları, aile geleneklerine önem vermeleri, kültürel bir sağlam dayanışma fikrine ve yapısına sahip olmaları, siyasi bağlılıklarının güçlü olması gibi birçok özelliği görebiliyoruz. Oğuz Yabgu Devleti diye bir devlet var Türk tarihinde. Göktürklerin batı kolunun parçalanmasından sonra Oğuz Yabgu Devleti ortaya çıkmıştır ve 10. yüzyıla kadar biz bu devleti görüyoruz. Özellikle Selçuk Bey'in Kınık boyundan olarak Müslüman Oğuzların başında güneye göç etmesinden önce biz Oğuzların artık parçalandığını, yani Oğuz Yabgu Devleti'nin en azından şöyle diyebiliriz, 950'li yıllar itibariyle parçalandığını anlıyoruz. 950'li yıllar itibariyle bir başka şey daha ifade etmemizde yarar var. Karahanlı Devleti'nin ortaya çıkışı söz konusu ve Karahanlı Devleti'nin 840'tan itibaren olan İslamlaşma süreci artık bir hanın da İslamiyet'e girmesiyle, yani Satık Buğra Han'ın da İslamiyet'e girmesiyle tam da Selçuk Bey'in kendi devletini, beyliğini kurmak üzere hareket ettiği yıllara denk gelir. Satık Buğra Han'ın tam kesin hangi tarihte İslamiyet'e girdiğini net bir şekilde söyleyemiyoruz kaynaklara baktığımızda ama şunu net biliyoruz. Karahanlıların bu ilk Müslüman şehzadesi, hükümdarı 959 ya da 960 tarihinde kesin bir şekilde İslamiyet'e girmiş oluyor. Anlatılara göre 200 bin çadırlık bir Oğuz topluluğu İslamiyet'e girmiştir. Bazı topluluklar böyle 1000 çadır veya işte 10 binlerce çadır. Böyle Oğuzların topluluklar halinde İslamiyet'e girişinden bahsediliyor 10. yüzyılda. Dolayısıyla diyebiliriz ki 10. yüzyıl Oğuzların İslamlaşmaya başladığı Hazar Denizi'nin doğusundan güneyine indikleri, ki güneyinde Horasan dediğimiz bir bozkır alanı var ve yaylak kışlak hayatı yaşayan Oğuzlar için gerçekten dikkat çekici, cazip bir yurtlanma bölgesi. Burada Seyhun Nehri'nin tam da Hazar Nehri'ne, Hazar Denizi'ne dökülmeye başladığı yerde bir başkentleri var Oğuzların. Bu başkentin ismi Yenikent ya da Yengikent ismini taşıyor. Başlarında Yabgu ismini alan bir hükümdarları var. Yabgu'nun yardımcısı Kuzerkin adını taşıyor. Ve onun ordu kumandanı da Subaşı adını taşıyor. İşte Selçuk Bey, Oğuz Yabgulu'nun subaşısı olarak dikkatimizi çekiyor. Netice itibariyle Oğuzlar Selçuklular zamanında büyük oranda İslamiyet'e girdiler. Parçalanmış Oğuz Yabgu devletinden geriye kalanlar önemli ölçüde Selçuklulara sığındı. Bir kısmı da Karadeniz kuzeyinden diğer Türk topluluklarına karışarak Balkanlara kadar geldi ve
Selçuklulara sığındı dediniz ama Selçukluların aslında zaten Selçukluları oluşturan da Oğuz boyları
cazibe değil miydi? Tabii ki Oğuzlar, çünkü merkezde iç çatışma olup beylik dağılınca, yani Yabguluk dağılınca, büyük devlet yapısı dağılınca birbirleriyle mücadele sırasında Oğuzların önemli bir kısmı daha düzenli, kendileri için cazibe merkezi ve akrabalarının bulunduğu yere göçettiler. Selçuklular daha düzenli ve yeni kurulmuş bir devlet. Onlardan da çağrılar var. Size ihtiyacımız var, gelin çağrısı. Bu tabii bir süreç.
Kendilerine yakın hissettiler
kendiliğinden çünkü, geliyor tabii. Göçün sebepleri var tabii ki. Siyasi, sosyal karmaşa, düzensizlik, istikrarsızlık. Hatta şunu başlı başına bir sebep olarak söyleyebiliriz. Siyasi birliğin dağılması çok büyük bir sorundur. Yani devlet büyük bir nimettir toplumlar için, milletler için. Varlık bu anlamda devamlılık söz konusu olabilir ve korunabilir. Yani devletler kavimlere, milletlere, toplumlara büyük bir organizasyon ve nimettir. Bunu her zaman bilmek gerekiyor. Tabii. Bunu defaatle tecrübe etmiş bir tarihten geliyoruz. O bakımdan Oğuzlar da bunu çok iyi biliyorlar. Devletlerine sadakatleri sonsuz aslında. Tabii Selçuklu Devleti bir Oğuz Devleti ve İslamiyet'e girmiş olan Oğuzların Devleti. Selçuk Bey de onların en başında bulunan Kınık Boyu'nun beyi olarak onlara hükmediyor. Bununla birlikte Oğuzlar, göçebe Oğuzlar, göçebe olduğu için yerleşik Oğuzlardan farklı bir isimle de anılmaya başlıyorlar. İşte burada bizim az önce söylediğimiz kavram karmaşası biraz ortaya çıkıyor.
O Türkmen
çünkü
kavramı.
Tabii İslamiyet'e girmiş Oğuzlara İslam kaynakları yer yer Türk-i iman, yani Müslüman Türk anlamında, mümin Türk, Müslüman Türk anlamında Türkmen diyorlar. Türk-i iman, iman etmiş Türk anlamında.
Aslında onlar da Oğuzlar.
Tabii Türkmen onlar yani da. O da Oğuz. Yani bir farkı yok. O da Oğuz, bu da Oğuz. Aynı dili konuşuyor, aynı şeyi yiyor, içiyor, giyiniyor vesaire. Yani siyasi birlikleri, komşulukları, akrabalıkları aynı şey. Dilleri aynı. Netice itibariyle Türkmen Oğuzlara verilmiş İslam kaynaklarındaki...
İslam sonrası verilmiş yani, bir isim gibi.
Tabii. Arap İslam tarihçilerinin vermiş olduğu bir adlandırma. Bunu Türk tarihçileri ve Oğuzlar kabul etmiyorlar.
Farklı
biz,
olduğunu düşünüyorlar.
Biz Oğuz'uz diyorlar yani. Biz nasıl Türkmen oluruz? Biz Oğuz'uz diyorlar. Onlar diyor ki siz işte İslamiyet'e girmiş Türksünüz. Bak Türkçe konuşuyorsunuz. Onlar diyor ki hayır bir Oğuz'uz. Yani Oğuzluk daha büyüktür şeklinde bir böyle halk dilinde söyleyelim.
Bir anlam
zaman içerisinde bu ama artık Türkmen, Oğuz birbirine karşı kullanıla. Anadolu'ya gelindiğinde biz önemli ölçüde Türkmen ifadesiyle Oğuz ifadesini yan yana görüyoruz. Hmm. Yani Oğuzname'deki anlatıda da biz Oğuzları Müslüman olmuş bir topluluk olarak görüyoruz. Selçukname adı verilen, Oğuzname adı verilen eserlerde esasen Oğuzlar anlatılır ve Oğuzların boylarının adlarının nasıl konulduğu hikaye edilir. Yani 24 Oğuz boyunun isimlerinin nasıl konulduğu, farklı farklı tarih kaynaklarında boyların damgasına varıncaya kadar nasıl oluştuğu açıklanır.
Selçuklular mı yazdı Oğuzname'yi?
Oğuzname
o dönemde mi?
Selçuklular döneminde ve Osmanlı döneminin başlangıcında ortaya çıkan eserlerdir bunlar genelde. Yani 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar yazılmış olan birçok Oğuzname var. bu Oğuznameler içerisinde bazıları adı Oğuzname olmasa da Oğuznamelerin içindeki bilgilerle aynı olduğu için biz onlara yine Oğuzname diyoruz. Evet. Çünkü aynı şeyi anlatıyor. Eserin ismi Cami-ü-Tevarih. Bir bakıyorsunuz Oğuzname ile aynı. Mesela Selçukname ismini vermişler esere. İçine bakıyoruz Oğuzname ile aynı. Neticede bu da bir Oğuzname oluyor. Sonuç olarak diyebiliriz ki Oğuzların bu Oğuzname adı verilen eserlerde isimlerinin anlamları, hayat hikayeleri, tarihçeleri de gerek destani unsurlar olsun gerekse gerçek örtüşmeler, tarihi bilgilerle birlikte karşılaştırdığımızda önemli ölçüde gerçekle de örtüşecek şekilde anlatılmıştır. O yüzden Oğuzların nerelere yerleştiğini de birçok arşiv belgesinden, diğer belgelerden de destekleyerek görebiliyoruz. Seyahatnamelerdeki anlatılardan birebir konumlandırabiliyoruz hangi bölgelere yerleştiklerini. Yani Osmanlı coğrafyasına Asya'daki Moğol istilasıyla birlikte İran'dan kaçarak, göçerek gelen Oğuzlar Anadolu'da nerelere yerleştiler?
Şimdi Anadolu Selçuklu deyince hocam, Osmanlı deyince az önce Bursa Yıldırım Belediye Başkanımızla telefonda görüştük az önceki konuyu. Oğuzların kayı boyuydu değil mi? Eğer yanlış hatırlamıyorsam lütfen siz düzeltin. Osmanlı Devleti'ni kuran.
Osmanlı Devleti Oğuzların kayı boyu.
Tamam, doğru hatırlıyorum.
Ve bu boyun tabii ki baktığımız zaman Anadolu'nun ortasından Doğu Anadolu'nun Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak Batı Anadolu'nun en uç bölgesine kadar yerleşen bir dağılımı var. Yani kayıları Anadolu'nun merkezi coğrafyasının her yerinde bulabilirsiniz.
O kınık boyunun farklı bir, yani bu 24 boydan biri işte kınıkta az önce konuştuğumuz Selçukluları.
Bozok kolundan.
Bozok kolundan.
Evet, kayı. Kolundan. Mesela Bayındır diğer tarafta Üçok kolunda bulunuyor. Kınık Üçok kolunda bulunuyor. Kayı Bozok kolunda bulunuyor. Yine Bayat da aynı şekilde baktığımızda bu boylar arasında ama şöyle bir şey de var. Yani Oğuzlar Oğuz'dur. Sonuç olarak bu ayrımları yapan biz tarihçileriz.
Evet.
Yani bunların hepsinin akrabalığı var. Her bey birbiriyle akrabalık kurmuş, yeniden akrabalıklar kurmuş.
Kızılıperme yani, de oldu.
Çok fazla var. Yani çok fazla var. Ve birçok yönden akraba. Yani bu şekilde baktığımızda Anadolu'daki Oğuz kitlelerinin hemen hemen tamamı birbiriyle akrabadır. Yani ister Yiva olsun, Alka Evli, Kara Evli, işte Salur, Salur Kazan'dan geliyor ismi Salur'un da. Peçenek mesela, bu da bir Oğuz boyudur. Üçoklar kolundandır. Peçenek ismi halbuki ayrıca bir kavim, Türk koludur. Ve Karadeniz kuzeyinden giden Türk topluluklarındandır. Büyük bir koldur bu. Yine Bulgarlar baktığımızda ayrıca bir büyük kalabalık Türk koludur. Bunlar da Türkçe konuşuyorlar. Oğuzların bir kolu Karadeniz kuzeyinden gittiler. Bizans'la savaştılar. Bizans'a esir düştüler. Balkanlara yerleştirildiler. Sonra Hristiyanlaştırıldılar ve Balkanlarda Osmanlı gelinceye kadar Hristiyan olarak kaldılar. Hatta Osmanlı zorlama yapmadığı için Hristiyanlıklarını bu dönemde bile korudular. Bir kısmı bu Gagauzya diye bildiğimiz bugün Moldova sınırları içerisindeki Gagauz özerk bölgesindeki Oğuzlar, Gagauz yani Anadolu'dan da gitmiş olan bir kısmı Oğuzlardır. Ama Hristiyanlaşmış kalmış olan Oğuzlar bunlar.
Peki kendileri kabul ediyor mu biz hani Oğuzların bir koluyuz?
Tabii Oğuz, zaten Oğuz Türkçesi konuşuyorlar. Anadolu Türkçesiyle birebir aynı. Yani konuştukları şey Oğuzların Türkçesi, Batı kolu Türkçesiyle aynı ifadeler. Sözlük çalışmaları yapıldı. Gagauzların bütün etnonimleri vesaire ortak. Bu şekilde kıyafet ve etnokültür açısından baktığımızda, etnografya haritalarına baktığımızda örtüşmekte ve sadece dini bir şey olarak Ortodoks Hristiyan dinine mensup olarak yaşıyorlar. Yaklaşık olarak da 150 bin civarında nüfusları var mesela bugün itibariyle. Oğuzların bizzat ismini kullandıkları için bunu söyledik. Halbuki Anadolu'nun baktığımız zaman bütünü bu anlamda Oğuzlarla şöyle ya da böyle iç içe veya bizzat Oğuzların bir kolu, işte Bozok ve Üçok kolunun ağır bastığı bir Anadolu coğrafyası var. Etnogenez haritasına baktığımız zaman Anadolu'nun, yani etnogenetik harita diyoruz biz buna. Türkmen,
etnik köken haritası.
Evet, Türkmen, Oğuz, Yörük bunların hepsi aynı ifadelerdir. Yani Oğuzların göçebe olanına Yörük denir, yerleşik hayata geçenine Türkmen denir. Halbuki hepsi Oğuz'dur. Yani neticede dilleri aynı, kültürleri aynı, konuştukları, yaşadıkları yerin şekline göre yerleşik hayata geçmişlerse, şehire yerleşmişlerse ona göre Türkmen oluyorlar. Eğer göçebeliğe devam ediyorsa Yörük ya da Yürük deniliyor. Bu Anadolu'nun her yerinde böyle.
Peki şu anda Anadolu coğrafyası içinde olmayıp da hani Irak ve o taraflarda olan hani Türkmenistan, Türkmen dediklerimiz de yine Oğuz boylarından gelen, yani asıl Oğuzlar mı onlarda?
Araplar Oğuzlara Guz deniyor. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, hatta Kuzey Afrika'da ve İran'dan başlayarak işte Endülüs'e kadar olan bütün Orta Asya'dan Endülüs'e kadar olan sahada Guz ismiyle bilinen topluluklara rastlayabiliriz. Yavekiye Türkmenler var mesela. Oğuzların bir koludur o. Bugünkü Filistin'e yerleştirilmişlerdir. Oğuzların en eski gelen, Anadolu'ya gelen Artukluların içinden bir koldur bu.
Ama bunları hani biz Türk tarihçileri olarak söylemiyoruz değil mi? Onlar kendilerinin de öyle olduğunu kabul
ediyorlar. Kendileri söylüyorlar. Kayıtları da var zaten. Günümüze kadar da gelmiştir bu boylar ve topluluklar. Kendileri biliyorlar bunların kendilerinin nereden geldiğini. İşte Özbekler yine aynı şekilde baktığımız zaman. Oğuzların bir koludur. Yani onlar da yine Oğuzlarla akrabadır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Gerçekten Oğuz, Türkmen, Yörük kavramları birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlar olmakla birlikte o kadar geniş anlatımlara sahiptir ki bununla ilgili araştırmacılarımız ansiklopediler yazsa yeridir. Nitekim Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca Oğuzlar diye böyle güzel bir 600 sayfalık kitap yazmış. Yani Oğuzları 600 sayfada yetmez. Anlatabilir. Biz burada 20 dakikada anlatmaya çalışıyoruz. Yani dinleyicilerimize şunu o yüzden aflarına sığınıyorum. Pek çok konuya değinmemiz gerekirken ben burada bir özet, bir tadımlık anlatım yapmaya çalıştım. Pek çok konuya değinilmesi gerekir. Yani buradaki boyların pek çoğuna değinmemiz, anlatmamız, açıklamamız gerçekten uzun bir zaman alacak bir iş. Sonuçta Oğuzlar tarihi hala pek çok yönüyle araştırılmaya devam eden çok geniş bir coğrafya ve tarih meselesidir. Orta Asya'da işte Kore'den başlayın Balkanlara kadar, işte Buhara'dan, Altaylardan başlayalım Alplere ve Bosna'ya kadar, Balkanlara kadar. Bütün bu coğrafyada Oğuz ismini yer ismi olarak da bulabilirsiniz. Oğuzların herhangi bir boyunun ismini arasanız Orta Asya'da da peçenek bulursunuz. Balkanlarda da peçenek bulursunuz. Sadece Anadolu'da en az 5 tane peçenek ismini bizzat tespit ediyoruz yani böyle.
Evet hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hani keşke daha uzun sürede anlatma imkanımız olsa ama biz böyle tadımlık sevgili dinleyicilerimize bilgimizi paylaşalım. Eğer onlar detaylı olarak incelemek ve araştırmak isterlerse az önce ismini söylediğiniz kitabımın o 600 sayfalık kitabı okuyup detaylı bilgi edinebilirler. Öyle değil mi hocam?
Ayrıca boylar da ayrı ayrı çalışıldı. Yani onlarla ilgili de çalışmalar var. Daha kısa çalışmalar da var. Tabii onlara da bakabilirler.
Onlara da bakabilirler. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık. Kısacık zaman bile olsa bize hani o kültürü, o tarihi tattırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sezin Hanım sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız Altaylardan Balkanlara köşemizde bizlerle birlikteydi. Bugün kültür ve tarihimizde Oğuzları konuştuk. Önümüzdeki hafta sanıyorum yine bu minvalde devam edeceğiz değil mi hocam? Yine kültür ve tarihimizde.
Tabii devam edeceğiz. Burada Türkmen kavramını ve Oğuzlarla ilgisini kurarak birkaç şeyi daha açabiliriz. Oğuzlar ve Oğuzname konusunu özellikle konuşabiliriz.
Oğuzname konusunu tamam, ben şimdiden bir ana başlık olarak sevgili dinleyicilerimize iletmiş olayım hocam. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program ekibimiz Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.